Ayrım 5. Sayfa 41. Nasrettin Hoca'yı sevmiyorum. Evde bir heyecan var. O heyecanın her zamankinden çok konuşup daha fazla şımarmamın da bir sebebi var. Hafta sonu kendi başıma ilk kez şehre gideceğim için mutluyum. İlk kez yanımda kimse olmadan. Kimsenin elinden tutmayacak, sevdiğim vitrinlerden çekiştirilerek uzaklaştırılmayacağım. Küçük olmanın en büyük şanssızlıklarından biri, el tutanların onları bütün sevimli şeylerden çekiştirerek uzaklaştırmasıdır. Balonun kıymetini asla anlamayan büyükler, çocukların isteklerine itiraz ettikçe büyük olduklarına daha fazla inanırlar. Onları bu inanca sürükleyen şeyin balon yerine sabahları onunla zorla uyandıran çalar saatleri olduğuna inanıyorum. Şehre 15 dakika süren yolculukta, otobüsün koltuğunda tek başına oturmak benim için büyük bir şeydi. Otobüs biletinin parasını ödemek benim için erkekliğe adım atmanın ilk belirtisi olacaktı. Sabah erkenden uyanılacaktı. En güzel elbiseler giyilecekti. Pabuçlarım siyah boya olmadığından ıslak mutfak beziyle silinecekti. Annemin elleri öpülecek ve sekerek otobüse binilecekti. Aldığım otobüs biletini bilet kutusuna atarken yaşayacağım gururu bile hesaplamıştım. Otobüste en ön koltuğa otururken öğlen yemek yiyeceğim lokantanın hayalini kuracaktım. Köyde yaşayanlar için lokantada yemek yemek o kadar önemlidir ki ancak köyde yaşayanlar bilir. Otobüsten inerken beni tanıyan şoförün "Dikkatli ol." demesine cevap dahi bulmuştum. "Sen kendine dikkat et." Ertesi gün her şey umduğum gibi oldu. Annemin elini öpüp otobüste en öne oturmuş, şoföre ağzının payını vermiştim. Birkaç saat sonra dişime göre bir kitabevi buldum. Çocuk kitaplarının satıldığı bölüm diğer raflar arasında hemen göze çarpıyordu. Bunun neden böyle olduğunu sonraları fark ettim ama söylemem. Kitapçı yüzüme bakmasa bile ben kitaplara bakmaya başlamıştım. Kitapları elime aldıkça fazla kilolarından kurtulmuş bir halterci kadar sevinç duyuyordum. Beğendiğim her kitap daha önce beğendiğim bir başka kitabı unutmama sebep oluyordu. En çok dikkatimi çeken kitap ise kapağında eşeğe ters binen aksakallı dedenin yer aldığı kitap olmuştu. O sevimli dedenin eşeğinin yanındaki yığınla birikmiş çocuktan biri olmayı çok istemiştim. Kitap kapaklarına beni sokacak bir makine var mıdır diye düşündüm. Yoktu. Kitabın ücretini öderken bir an evvel eve varmayı istiyordum. Ama lokantada yemek yemeden dönemezdim. Hem kitabın hem de yaprak dönerin ücretini ödeyerek eve döndüm. Akşam olunca evdekilere bütün gün yaptıklarımı biraz daha abartarak anlattım. İlk kez tek başına şehre inip gelmenin güveniyle yerimde duramıyordum. Kitabın kapağı ile göz göze geldikçe günün tüm yorgunluğumu unutuyordum. İlk fıkra sevimli dededen düdük isteyen çocukların yer aldığı fıkraydı. Parayı veren düdüğü çalar. Tarihte canımı sıkan ilk cümle bu oldu. Parayı veren düdüğü çalar. Nasrettin Hoca şehre giderken çocuklar etrafını sarıp hocadan birkaç istekte bulunurlar. Bütün çocukların ortak isteği düdük olur. İsteğinin çok, parayı verenin tek olduğu bir şenlik gibidir o an. Akşama doğru uzaktan hoca ile eşeği gözükür. Hoca köye döndüğünde tüm çocuklar etrafını yine sarıyor, sipariş ettikleri düdüklerine kavuşmak için sabırsızlanıyorlardı. Hoca ise gülerek cebinden tek bir düdük çıkarıyor ve düdüğün parasını veren çocuğa yönelerek emaneti teslim ediyordu. Diğer çocuklara da "Parayı veren düdüğü çalar," diyordu. Şaşırmıştım. Çünkü para vermedi diye kendisine uzanan minicik ellere o uğursuz cümle Nasrettin Hoca tarafından hiç düşünülmeden, hiç umursamadan bir çırpıda söyleniyordu. Ben bir çocuktum. Parayla tek alışverişim çikolata ile şeker olduğu için parayı da, alışı da, verişi de pek bilmiyordum. Nasıl diyordum. Nasıl olur da para vermedi diye çocuklar terslenir. Koskoca adam hiç düşünmez mi çocukların uğrayacağı hüsranı ve hayal kırıklığını? Kapitalizm kelimesinin anlamını öğrendiğimde hoca ile benzerliğini kurmam da çok sürmedi zaten. Daha ilk sayfalarda başlamıştı kitaba dair hayal kırıklığım. Hayal çocukların olsun, kırıklık büyüklerin. İkinci fıkra daha beterdi. Hoca oğluna su doldursun diye testiyi veriyor, ardından da çocuğunun suratına sebepsiz yere tokadı patlatıyordu. Durup dururken attığı tokata sinirlenen ahaliye ise şu cevabı veriyordu. İş işten geçmeden. Hoca eğitimin eli sopalı, yüzü tokat izleri içinde gerçekleşeceğini öyle fütursuzca anlatıyordu ki bu kitabı aldığımı alacağıma bin pişman olmuştum. Bütün fıkralarındaki kurnazlıkların, hazır cevaplılığının şaşkınlığını yaşıyordum. Hele bir kazan fıkrası var ki şimdi düşünüyorum da bir insanı dolandırmanın en güzel yolunun önce güven vermek olduğunu bana pespaye bir şekilde anlatıyordu kitap. Pazartesi sabahı kalkıp okula gittim. Ders başlamıştı. Öğretmenimiz tek tek bizlere aldığımız kitapları soruyor. Beğenip beğenmediğimizi merak ediyordu. Sıra bana gelmişti. Kimi okuduğumu sorduğunda Nasrettin Hoca fıkraları dedim ve hemen arkasından ekledim. Ben bu adamı hiç sevmedim. Verdiğim cevap öğretmenimi de arkadaşlarımı da şaşırtmıştı. Niçin sevmediğimi anlatınca öğretmenimiz çağırıp alnımdan öptü. O günden sonra ne Nasrettin Hoca'yı, ne de tüccarları, ne işini bilenleri, ne de testiyi kırmasın diye çocuklarına önceden tokat atan babaları sevdim. Ne kadar geç kalsak da kıyamete yetişeceğiz. Kaç zamandır kimsenin ayırdına varamadığı bir bıkkınlık içindeyim. Elini güneşe siper etmiş tütün satan adamların mesaisine yalvarması gibi güne bitsin diye dilekçe yazıyorum. Bildiğinizi tahmin etmiyorum. Ömrünü aşkta ve yoksullukta kaybedenler suça bulaşmadan uslanmazlar. Bu şehrin neresindeyiz? Benden daha küçük bir vapurun güvertesinde yolculuk ederken bu soruyla uyandım. Kalabalığına kendisi karar vermiş, bütün veresiye defterlerinin arkasında imzası bulunan, hangi mevsime yüz verse onunla üşüdüğümüz, denizi, fotoğrafları ve randevu verilecek heykelleri bol bu şehirde, ölülere armağan edilen bir beddua gibi hissediyorum kendimi. Yüzünden daha çok gün almış çocukların yeteneklerini bağlandırarak anlatması gibi cenk edip duruyoruz birbirimizle. Ne onun benden şikayet etmediği bir gün oluyor, ne benim ona sığdığım birkaç dakika. İnsan içine sığamadığı bir şehrin neresinde olur ki? İnsan içine sığamadığı bir şehrin hem her köşesinde oluyor hem de hiçbir yerinde. Şehrin içine sığmadığım zamanlar oğlunun ismini ansiklopedide bulamayan bir annenin sevinci, Sübhaneke'yi eve gelen misafirlere ezberden okuyan çocuk oluyorum. Şehrin içine sığmadığım zamanlarsa sır verdiklerime aslında bıçak da verdiğimi fark ediyorum. Fenerbahçe sarısı bir saça sahip kimi görsem bu koşuşturmanın beni ayakta nasıl tutacağını bilemiyorum. Benim hükmüm bu şehre geçmiyor. Üzüm sepetlerinin bir işe yaramadığı bu kentte nereye bakarsam bakayım orası devlete dönüşüyor. Nereye gidersem gideyim ya dar geliyor ya da küçücük kalıyorum meydanlarında. Beni bir hovarda gibi peşi sıra koşturan bu şehirde her sabah "Koş kalk" sesiyle uyanıyorum. Birkaç hayalin tuttuğu alkış, göğsümü kabartsa da giydiğim kaşmir kazaklar ellerime mani olamıyor. Durup dururken kendimi alkışlıyorum. Ne çok erkek kelebek arayıp durdum ben içine sığamadığım bu şehirde. Bekçi düdükleri benim için çaldı. Birbiriyle küs olan akrabalar benim bu açıklarımla barıştı. Bilirsiniz, insanlar başkalarının zaaflarını masaya yatırdığında pekişen dostluklar olur. Çingenelere, aşkını pazarlayan gençlerin arasında kendimi ayıklıyordum. Bu şehir beni ne zaman ilahi olmayan bir dine çevirmek istese dimdik durdum karşısında. Takım elbiseme bakınca beni patron zanneden dilencilere taksitlerimi hissettirmedim. Uzamaktan yorulmuş bir sarmaşağı ellerimle su verdim. Ne zaman bir soğuk, balkonlardan gelse aklıma apartman önlerini temizleyen kapıcılar düştü. Rüzgar ne zaman oynak etse tek başına kalmış servilere geçmiş olsun ziyaretine gittim. Bir işçi hakkını alamayınca sendika kurup başına geçen de bendim. Belki fark etmişsinizdir. Oysa düşünmek olmasa ne kadar mutlu olacaktım dünyada. Jandarma karakollarını polis karakollarından ayırt edemeyenlerle dost olduk burada. Serviler son duasını rüzgarlarla okudu. Sarmaşıklar uzarken zeytin çekirdeklerinden yapılmış tesbihi çekti. İslamiyet'i dilenirken kimseye bırakmayan dilenciler verdiğim bahşişten sonra bir daha hiç dilenmedi. İşçiler emekli olunca yerlerine bir zenginin tek çocuğunu yerleştirdi. Birçok şeye yetişemesek de hepimiz şunu öğrendik. Ne kadar geç kalırsak kalalım, hepimiz kıyamete yetişeceğiz. Hayatında ilk kez sigortalı olan bir korsanın heyecanını yanıma alarak altını üstüne getirdiğim bu şehirde benden daha küçük bir vapurun güvertesindeyim. Karşımda neşesi 100 yıl önce kaçmış gibi bir kadın beni süzüyor. İçinden ne geçiriyor bilmiyorum. Ama vapur karaya yanaşır yanaşmaz belli ki gidecek bir evi var. Olanı biteni anlatacağı bir kocası. İşte şimdi inmek için ayaklandı. Kadın, benim yurdum neresi? Yoksa yüzümüze bakmazdı bu kız. Ne tarihin ne de falların bahsettiği hayatlara benzemiyordu yaşadıklarım. Al basmasın diye bebekliğimi 40 gün 40 gece eşikten geçirmeyen annem, şu imtihanı bir türlü verememiş oğlunun her sabah gözünü ovuşturarak sanki bir işi varmış gibi evden çabucak çıktığını görse ne derdi kim bilir. Bir acelem olmasa da randevuma hep gecikecekmiş gibi fotokopiyle çoğaltılmış sabahlarda evden çıkıp elini tutardım trafiğin. Dokunmadığım uzak, dokunmadığım huzursuzluk, dokunmadığım umut kalmıyordu. Caddelerden geçen tabutların içinin boş ya da dolu olduğunu işte o günlerde gördüm. Sadece onu mu? Dağınık yüzleriyle boşanmaktan pişman olmuş adamları, yaşıtları içinde sürekli abla görevini üstlenen kızların gizli hüzünlerini de o günlerde öğrendim. Camların ötesine yerleşmiş masalların içinde figüran tavırlarım işte o zamanlardan kalma bana. Serin ev içlerinde önüne hala özenle öğlen yemeği konan arkadaşlarım aklıma düştükçe gençliğime inanmaktan başka elimden bir şey gelmiyordu. İnsan gençliğine inandıkça üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yokmuş gibi geliyor. Yanımda insandan çok uğultu olmasına rağmen kendimi bile itiraf etmekten çekindiğim kahramanlıklarımı hep diri tutuyordum. Pencere kenarında yaşlanan komşularımla tek bir kelam etmesek de onların da bana olan inancı gittikçe azalıyordu. En azından diyordum, onlar pencere kenarlarında yaşlanırken bari onları utandırmayayım. Küçücük bir anı gibiydim teyzelerin ve amcaların gözünde. Hayır, bunca sözü duyunca her şey kötüye gidiyor sanma. Gökyüzüyle aramdaki mesafeyi yok eden güzel şeyler de oluyordu. Mesela pazartesi, salı, makarna ve diğer günler. Aylak aylak gezip birbirimizi yangınımıza davet ettiğimiz birçok insanla o günlerde tanıştım. Yangına ortak olanlar ölse de kalsa da aynı çağda sayılırlar. Birbirimizi bir şekilde bir köşede buluyor, dünyanın ve kavgaların bizi hak etmediğine kendimizi inandırıyorduk. Kimler yoktu ki tanıştığım onca insan arasında? Çocukken hangi arkadaşına gitse, git bizim evden, saldırısına maruz kalanları mı ararsınız, ömründe bir kez aldığı plastik topu kimseye göstermeden, yıllarca patlatmayarak saklayanları mı, örnek olmak amacıyla ayağını mahsustan sakatlayan cevvalleri mi, dünyaya yatkın aileleri arasında endişesi kendini kemiren devrimcileri mi? Yine de hepimiz önümüzdeki zarı aşkta kaybedenlere atıyorduk. Onların içinde biri farklıydı benim için. Kalbim beni ne kadar kan içinde bıraktıysa onun kalbinin de onu o kadar kan içinde bıraktığını biliyordum. İkimiz de beraber çırağı olma yarışının 50 olacağını bile iddia edecek kadar idealist kalmıştık hayatın içinde. Kömürü altın desem o bana inanıyordu. O hadi rüzgarı kovalayalım dese yan ayak koşmaya ondan önce başlıyordum. Yorulup iki yana o kadar çok düştük ki onunla anlatamam. Bir gün pencere kenarındaki teyzelerim ve amcaların meraklı bakışları arasında sabah erkenden kalkıp yanına gitmiştim. Odası da kendisi gibi ne aransa bulunamayacak kadar dağınıktı. Artık titizlikten gına gelmiş bana o dağınıklık saray yavrusunu anımsatıyordu. Çok fazla konuşmazdık ama bu suskun hallerimizin ne anlattığını o da ben de çok iyi bilirdik. En iyi susan bendim ama bazen geçiyordu beni bu konuda. İşte böyle sabahlardan biriydi. Bizim sessizliğimiz biraz da tüfengini temizleyen avcıları hatırlatıyordu. Birazdan o sessizlik bozulacak, gençlerini yutan devrime dönüşecektik. Arabasının olduğu yere doğru yürümeye başladık. O nereye park etse bütün arabalardan daha eski gözüken otomobillerin içi servetten de güçten de ipi uzaktı. Kibrit çöpü olmadan tutmayan farları yanmayan arabamın düğmeleri bana ondan miras kaldı. Halbuki hiç gülmemiştim. Nereye gidiyoruz diye sorulmaz arkadaşlıkta. Bunu öğreneli epey vakit olmuştu. Acelemiz yoktu ama öyle hızlı gidiyorduk ki sanki biçilmeyi bekleyen ekinler bize küsecek, yaylım ateşiyle taranan isyancıların ölüsünü biz toprağa verecektik. Ne konuşuyordu arabanın içinde ne de benim ağzımı bıçak açıyordu. Yolun ne kadar süreceğini bilmediğim halde her an inecekmişçesine hazır bekliyor, panzerler birazdan üstümden geçecekmiş gibi koltuğa saklanıyordum. Birdenbire yalpalayan, son hızla ve sürekli şerit değiştirmeye başlayan otomobilin içinde birazdan doğal bir felaketle karşılaşacağım zamanı beklemeye başlamıştım. Hayra yorulacak bir şeyler olmadığı kesindi ama yine de takla atana kadar susmayı bekliyordum. Nasılsa diyordum içimden, yenilmişlere tarih sorulmaz. Bu yalpalama, bu şerit değiştirme, bu kaza yapma hırsımız ve azmimiz bir süre sonra son buldu. Önümüzdeki aniden duran arabadan uzun boylu bir kız çıktı. Kızın üstümüze ağız dolusu küfürlerle yaklaşıp gözümüze biber gazı sıktığını, sonra da hızlıca oradan uzaklaştığını hatırlıyorum en son. Arkadaşlığımıza ihanet edip sordum yine de. Neden kaza yapmak ve yaptırmak için o kadar uğraştık ki? Sen bilmezsin dedi. Yoksa yüzümüze bir kez bile bakamazdı bu kız. Ayrım sonu, sayfa 51.